İkinci Tarihler kitabının ikinci bölümüne geldik. Aslında 2-4 bölümler arası tapınağın yapımı ile ilgilidir. Süleyman'ın babası Davut'un kendisine vermiş olduğu talimatlara göre hareket eder. Süleyman, Yahve adına bir tapınak, kendisi için de bir saray yaptırmaya karar verdi diyor 2. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Yük taşımak için 70 bin. Dağlarda taş kesmek için 80 bin, bunlara gözcülük etmek için de 3600 kişi görevlendirdi diyor. Proje hayata geçer ve Süleyman tapınağın yapımı için gerekli organizasyona başlar. Tanrı'nın tapınağın yapımını Süleyman'ın krallığının bir parçası olarak nasıl vurguladığına dikkat edin. Sur kralı Hiram'a da şu haberi gönderdi. Babam Davut'un oturması için saray yapılırken kendisine gönderdiğin sedir tomruklarından bana da gönder. 3. ayet. Hiram Davut'u sevdi ve Davut da Hiram'ı sevdi. Bu sevgiden dolayı Süleyman ona ricada bulunur. Daha sonra göreceğimiz gibi Hiram'ın Süleyman'la bazı sorunları oldu. Davut'a karşı son derece cömert ama Süleyman'la çalışmakta biraz zorlanır. Sur kralı Hiram'a Süleyman sözlerini şöyle sürdürür. Tanrım Rabb'e adamak üzere onun adına bir tapınak yapıyorum. Bu tapınakta hoş kokulu buhur yakıp kutsal ekmekleri düzenli olarak masaya dizeceğiz. Sabah akşam her Şabat günü, her yeni ay ve Tanrımız Rabbin belirlediği bayramlarda orada yakmalık adaklar sunacağız. İsrail'e bunları sürekli yapması buyuruldu diyor 4. ayette. Kanunun ebedi olacağına dikkat edin. 1000 yıl süresinde tapınak sunularının restore edilmesine dair eleştiriler olmuştur. Hayvan sunuları Mesih'in çarmıhta kurban edilmesine işaret ettiğine göre 1000 yıl süresinde hayvan sunuların yeniden başlamasının nedeni nedir? Çünkü bunu Tanrı istedi. Bu da yeterli bir yanıttır. Elbette ki anlamlı olacaklar ve Rab İsa Mesih'in kurban oluşunun hatırlatıcısı olacaklardır. 5. ayette yapacağım tapınak büyük olacak çünkü Tanrımız bütün tanrılardan büyüktür diyor. Günümüzde bir şeyi üstün kılan şey nedir? Bir insanı ne üstün kılar? Bir ulusu üstün kılan nedir? Bir topluluğun üstünlüğü ya da bir topluluğu üstün kılan nedir? Tanrı değerli dostum. Evet Tanrı. Gözden kaçırdığımız şey de budur. Ama diyor 6. ayette ona bir tapınak yapmaya kimin gücü yeter? Çünkü o göklere göklerin enginliğine bile sığmaz. Ben kimim ki ona bir tapınak yapayım? Ancak önünde buhur yakılabilecek bir yer yapabilirim. Bir sunuyla, bir kurbanla Tanrı'ya yaklaştılar. Sizin ve benim Tanrı'ya gelebileceğimiz tek yol Rab İsa Mesih'in kurban oluşundan geçer. Süleyman peygamberin Tanrı'nın kim oluşuna ve Tanrı'nın o evde olup olmayacağına dair hiçbir kuşkusunun olmamasına dikkat etmek önemli bir şeydir. Geçenlerde bir Tanrı bilimcinin yazısını okudum. Makalesinde Süleyman'ın Tanrı'yı bir kutuya yerleştireceği küçük bir ev yapmaya çalıştığını ve halkın da Tanrı'nın bir kutuya konması gerektiği kanısında olduğunu ve onun orada tutulabileceğini yazıyordu. Oysa burada Süleyman'ın halkı hiç böyle bir düşüncesi olmadığını hemen söyleyeyim. Bugün pek çok kişiden daha da ileriydiler. Pek çok kişi kiliseye Tanrı'nın evidir. Tanrı bir evde oturmaz. Daha önce de oturmadı. Tapınak sunuların takdim edildiği yerdir. Tanrı'ya yaklaşma yeriydi ve ona layık yani Rab'be layık bir yer olmalıydı. Oldukça süslü ve güzeldi. O günün diğer binalarıyla kıyaslandığında pek büyük sayılmazdı. Örneğin Efes'teki Diana Tapınağı ya da piramitlerin yanında Süleyman'ın yaptığı tapınak cüce bodur kalırdı ama küçüklüğü zenginliğiyle garanti altına alındı. Yapımında çok büyük miktarda altın ve gümüş kullanıldı. Süleyman bana bir adam gönder diyor bu krala. Yahuda ve Yeruşalim'de babam Davut'un yetiştirdiği ustalarımla çalıştım. altın, gümüş, tunç ve demiri işlemede, mor, kırmızı, lacivert kumaş dokumada, oymacılıkta usta olsun. 7. ayet. Gördüğünüz gibi dışarıdan mesleğinin erbabı olan kişileri getirmeleri gerekiyordu. Zira İsrailliler Tanrı'nın isteği doğrultusunda tarımla uğraşan kişilerdi. Günümüzde İsrail'e dönen Yahudi halkının toprağa döndüğünü görmek oldukça ilginçtir. Megiddo'nun olduğu Estrelen Vadisi kadar verimli başka bir toprağın olmadığı söyleniyor. Gerçekten zengin ve verimli bir ülke. Süleyman'ın zamanında İsrail ulusunda sanatkar ve usta insan yoktu ve bu kişiler için Huram'a başvurmaları gerekiyordu. 8. ayette bana Lübnan'dan sedir, çam, ardıç tomrukları da gönder. Adamlarının oradaki ağaçları kesmekte usta olduklarını biliyorum. Adamlarım senin adamlarınla çalışacak. Başka bir deyişle Süleyman'ın adamları onlardan öğrenecekti. Bu erz ağaçları Lübnan'ın meşhur erz ağaçlarıdır. 9. ayette öyle ki diyor, bana çok sayıda tomruk sağlayabilsinler. Çünkü yapacağım tapınak büyük ve görkemli olacaktır. Ev geniş olmayacak ama büyük ve şaşılacak bir şey olacak. Ağaç kesen adamlarına 20 bin ölçek bulgur, 20 bin ölçek arpa, 20 bin bat şarap, 20 bin bat zeytinyağı vereceğim diyor 10. ayette. Daha sonra da ödemeye ilişkin yanlış bir anlamanın olduğunu göreceğiz. Sur kralı Hiram Süleyman'a mektupla şu yanıtı gönderdi. Rab halkını sevdiği için seni onların kralı yaptı. Hiram mektubunu şöyle sürdürdü. Yeri göğü yaratan İsrail'in tanrısı Rab'be övgüler olsun. Kral Davut'a bilge bir oğul verdi. Rab için bir tapınak, kendisi için de bir saray yapacak akıllı ve anlayışlı bir oğul. Sana Huram Avi adında usta ve akıllı birini gönderiyorum. 2. tarihler 2-11-13 ayetler arası. Şimdi gönderdiği kişiyi betimlemeye devam eder. 17-18 ayetler arasında. Babası Davut'un yaptığı sayımdan sonra Süleyman da İsrail'de yaşayan bütün yabancılar arasında bir sayım yaptı. Yabancıların sayısı 153.600 kişi olarak belirlendi. Bunlardan 70 binine yük taşıma, 80 binine dağlardan taş kesme, 3.600'üne de işçileri çalıştırma görevi verildi. Gördüğünüz gibi bunlar yardımcılardır. Kaba işleri yapacak olanlardır. Süleyman bundan sonra Rabbin Yeruşalim'de babası Davut'a göründüğü Moria Dağı'nda Rabbin tapınağını yaptırmaya başladı. Yebuslu Orna'nın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı diyor 2. tarihler 3. bölüm 1. ayette. Daha önce gördüğümüz gibi Orna'nın harman yeri yüzyıllar önce İbrahim'e İshak'ı kurban etmesinin söylendiği yerdir. Aynı yerde Yeruşalim kentinin hemen dışında İsa'nın çarmıha gerildiği kafatası denilen yer Golgota vardır. Davut bu yeri Orna'dan almıştı. Orası bugün hala tapınak alanıdır. İnşaat işiyle uğraşmayanlarımız için inşaat projesi ve malzemeleri pek de ilginç olmayabilir. Bu nedenle başka bir yerde söz edilmeyen belirli gerçekleri göreceğiz. 3. bölümün 3. ayetinde Tanrı'nın tapınağı için attığı temel eski ölçülere göre 60 arşın uzunluğunda diyor, 20 arşın genişliğindeydi. Toplanma çadırından 2 kat daha büyüktü. 60'a 20 arşındı. Yani 30 çarpı 10 metre ve 90'a 30 adımdı. 30 çarpı 10 metre eder. Bu boyutlar tapınak içindir. Etrafında diğer binalar olacaktı. Diğer binalar yerli yerine oturduğunda çok heybetli bir görünüm oluştu. Ama tapınağın kendisi sadece toplanma çadırının 2 katı büyüklüğündeydi. Şimdi dikkatinizi görmüş olduğumuz ve daha görmediğimiz belirli şeylere çekmek istiyorum. 2. tarihler 3.13'te şöyle diyor. Ayakta duran ve açılmış kanatlarının uzunluğu 20 arşın olan keruvların yüzü ana bölüme bakıyordu. Bunlar yargı kürsüsünden aşağıya bakan kerubilerdir. Tanrı'nın Musa'ya toplanma çadırını yapması için verdiği talimatlarda onun kerubilerle ilgili bir ölçü vermediğini hatırlayacaksınız. tanrısallıktan bahsederler ve tanrısallık ölçülemez. Ama buradaki tapınakta ölçü verilir ve bu da kuşkusuz toplanma çadırınınkinden çok daha büyüktür. Tapınağı Tanrı'nın bakışından gördüğümüzü size bir kez daha anımsatmak istiyorum. İnsanın görüş açısından yazılan Krallar kitabında olmayan ve burada Tanrı'nın dikkatimizi çekmek istediği şey nedir? Bu perdenin güzelliğidir. 2. Tarihler 3. bölüm 14. ayette en kutsal bölümün perdesi lacivert, mor, kırmızı kumaştan ve ince ketenden yapılmıştı diyor. Üzerinde keruv işlemeleri vardı. Şimdi perde Mesih'in insan oluşunu belirtir değerli dostum. İşte Tanrı'nın dikkatimizi çekmek istediği nokta budur. Evet, bu perde İsa Mesih'in insan oluşunu belirtir. Mesih çarmıha gerildiği zaman tapınağın perdesi ikiye ayrıldı, yukarıdan aşağıya doğru. Çünkü perde Mesih'in insan oluşunu temsil ediyordu. O perdenin yırtılması bütün imanlıların Mesih'in kurban oluşu sayesinde Tanrı'nın huzuruna çıkmalar için açılan yeni ve diri yolu simgeliyordu. İşte burada 2. tarihlerde Tanrı perdenin güzelliğine dikkatimizi çekiyor. Şöyle der gibi, bu benim sevgili oğlum, ondan hoşnutum. Onun ölümü, onun evet çarmıha çakılıp ölmesi aslında bana gelen yolu açıyor. Cennete giden yolu açıyor. Artık Mesih aracılığıyla biz Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. En kutsal yere çıkabiliriz. Artık aracıya maracıya ihtiyacımız yoktur. Direklerde dikkat etmemiz gereken başka bir şey daha vardır. 2. tarihler 3.15'te şöyle diyor, Süleyman 35'er arşın yüksekliğinde iki sütun yaptırıp tapınağın önüne diktirdi. Sütun başlıkları 5'er arşın yüksekliğindeydi. Bu direklerin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Binanın büyüklüğüyle kıyaslandığında orantısız derecede büyük gibi görünür. Bu direkler gücü ve güzelliği belirtir. Güç ve güzellik modern insanın ulaştığını sandığı iki şeydir. Gücümüzle övünürüz ama yine de düzeni sağlamada, barışı getirmede yetersiz olduğumuzu görüyoruz. Güzelliğe gelince modern sanata baktınız mı? Bazı kentlere sözüm ona sanat dedikleri bazı heykeller, abideler dikerler. Bunları gördüğümde gerçekten de sanattan başka her şeye benzediğini düşünüyorum. Bazen de gülüyorum. Sanat bu mu? Sanat bu kadar küçüldü mü? Bu kadar basitleşti mi? Kaldığım kentin büyük bir parkında birkaç bu türden eserler dikmişlerdir. Halen neye benzediklerini çözemedim. Güya bir sanat abidesiymiş. Bu kadar berbat bir şey görmedim. Tanrı güç ve güzellikle ilgileniyor. Tapınağın bu direkleri çok etkileyiciydi. Bir sonraki bölümde güç ve güzellik konusuna yine değinir. 4. bölüm 12. ayette iki sütun ve yuvarlak başlıkları, bu başlıkları süsleyen iki ağ örgüsü olacak diyor. Tanrı buna özellikle dikkat çeker. Gerdanlığa benzer zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. 100 nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı diyor 2. tarihler 3. bölüm 16. ayette. Bu zincirlerden bahseder. Onlar neyi temsil ediyor? Ulusun birliğini belirtirler. Zincirler oymakları oluşturan bireylerin ve ulusu oluşturan oymakların birliğini resmeder. Tanrı birliğe, bir topluluğun, bir ulusun birliğine değerli dostum çok önem verir. Birlik olmayan yerde dirlikte olmaz. Bu nedenle her zaman birlik ve beraberliğe önem vermek ve bunu durum ne olursa olsun korumak gerekir. Çünkü birlikten güç ve refah çıkar. Bu nedenle de Tanrı mutlak birlikle ilgilenir. Bu günümüzde insanların, Tanrı halkının gözden kaçırdığı bir şeydir. Bugün bin bir çeşit gruplara ayrılmış bulunuyoruz. Yeni ortaya çıkan birçok organizasyonlar, örgütler var. Bunun Rabbi onurlandırdığından emin değilim. Bildiğiniz gibi Tanrı yeni antlaşmada zincirden daha iyi olan bir birlik resmi vermiştir. Beden. inanlılar topluluğunun bir beden olduğunu söyler. Bir bedende birçok üye vardır. Üyelerden bazıları daha fazla onurlu, bazıları da ise az onurludur ama hepsi bir bedendedir. İnanlılar topluluğunun resmi budur. Aslında birbirinden ayrı olan üyelerin ya da uzuvların onurlarından söz ettim ama işlevleri aynıdır. Onları birbirinden ayıramazsınız. Birini ötekisinden daha değerli, daha üstün göremezsiniz. Bunların bütünü tam bir birliği oluşturur. Bunlardan en ufak bir tanesinin acı çekmesi, eksikliği tüm bedeni bozar. Bu nedenle birlik çok çok önemlidir. İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki örgülü ağ, sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki ağ örgüsünün üstüne ikişer sıra halinde takılan 400 nar motifi diyor 2. tarihler 4, 12, 13. ayetlerde. Narın kullanımına dikkat edin. Bir önceki ayette 100 nar dedi, burada 400 nar diyor. Nar, verimliliği, üretkenliği belirtir ve burada vurgulanan da budur. Burada kullanılan, değerli dostum, renklerden özellikle söz etmedim. Perdenin erguvani, lacivert, kırmızı ve ince ketenden yapılmış olduğuna dikkat edin. Lacivert yani mavi gökyüzünün rengidir. Erguvani yani mor kraliyetin rengidir ve kırmızı da Mesih'in kanıyla olan kurtuluşu belirtir. Beyaz kutsal yürüyüşü belirtir. Bunların hepsi Tanrı'nın görüş açısına göre önemlidir. Dördüncü bölüm eşyalarla ilgili ayrıntıları verir. Tunç mezbah, büyük kazan, 10 küçük kazan, şamdanlar, masalar. Sonra tencereler, kürekler ve leğenler vardır. Tunç mezbah toplanma çadırında olandan 4 kat daha büyüktü. Tapınakta ek kazanlar vardı. Başka ekler ve değişiklikler de vardır. Yenilikler ve büyütmeler toplanma çadırının sadeliğini ve Mesih'e yapılan sade göndermeleri alıp götürdü. Bu nedenle İbraniler mektupta Mesih'in kişiliğiyle ilgili işini resmetmek için kullanılan örnek tapınak değil de toplanma çadır oldu. Bundan sonraki gelişmeleri bir sonraki programımızda ele alacağım.